Ayrım 9, sayfa 72. Yüzbaşı İhsan köşe masalarından birine çökmüş, başını elleri arasına almıştı. Sırtı kapıya dönüktü. Ağlıyordu. Yüzbaşı, endişenin giderek arttığını fark etmiş, böyle yakınmalara devam edilirse meyus bir çöküşün çaresiz korkuya dönüşeceğini anlamıştı. Bir teselli zemini yaratmaya kararlıydı. Endişelenmeyin, her şey düzgün yürüyecekmiş. Ankara gerekli tedbirleri alacakmış. Kafeste sarı kanarya susmuştu. Barba bir sandalyenin önünde bağdaş kurdu, önlüğünü çıkardı. Ayıplama duygusunun bütün ağır eziyetlerini elinin tersiyle itmişti. Ağlıyordu. Ankara'daki kumandan ne bilir ki Şarköylü Barba'yı? Kim tanır ki müreffeli Eva'yı? Umursar mı sanıyorsun bunları? Çöküş giderek artıyordu. Her tarafa sessizlik sinmişti. Barba, Eva'yı sarmış, başını omzuna koyarak saçlarını okşuyordu. Barba söyleyeceklerini tamamlamak istiyordu. Eva uzanıp yanaklarından öptü. Sözü dudaklarının ucundan kaptı. Ya Selanik'teki, Kavala'daki, Drama'daki subaylar? Sanıyor musun ki onlar tanırlar bizi? Kim bilir seni, kim tanır beni? Meyhanedekiler birbirlerine bakıyor, biri diğerinden bir cesaret hissi almak için adeta çırpınıyordu. Masadakiler şaşkındı. Sofraya ellerini sürmeye fırsat bulamadan haberin etkisiyle donup kalmışlardı. Yüzleri bembeyazdı. Sıradan bir telgraf cümlesinin yaratacağı hengameli hayatın acılarını en iyi onlar biliyorlardı. Ankara'yı da, Atina'yı da bu değişimin yaratacağı kargaşayı önleyebilecek tecrübede görmüyorlardı. Barba kollarını iki yana açtı. Şimdiden sert bir hatırlatmayla tedbirler alınmasını istedi. Atina'nın umurunda değilsin. Gelecekler de Ankara'nın umurunda olmaz. Şarköy'de, Müreffeh'te umuru olan bizleriz. Yüzbaşı İhsan vicdan muhasebesini bitirmişti. Barba'nın söyledikleri doğruydu. Ancak kargaşayı önlemek için şimdiden tedbir almak gerektiğini fark etmişti. Ne kadar güven verici üslup ile bu konuyu örneklerse, istenen sükunetin o kadar kalıcı tesirle halkı sakinleştireceğine inanıyordu. Sözlerinde Barba'yı gizliden gizliye azarlayan bir nasihat havası da vardı. Korkmayın, Atina ile Ankara bir anlaşmaya varır. Korkulmayacaksa kumandan, neden anam Kavala'da deyip sarsıldın? Neden yüzün bembeyaz kesildi? Böyle günde insanlar kim vurduya giderler değil mi? Barba artık umursamıyordu. Kafesteki kanaryayı çıkardı, kapıya doğru yürüdü. Amacı salıvermekti. Yüzbaşı İhsan müdahale etti. Tavır ve ses sertti. Bırakma, bu havada ölür zavallı. Barba artık alaycıydı. Acıyı fark etmiş, bu acıyı herkesin tatmasını isteyen acımasızın biri olmuştu. Gördün mü yüzbaşı, bir küçük kanaryaya kıyamıyorsun ama bizi umursadığın yok. Eva'ya sarıldı. Başındaki tülbenti çekip aldı, sarı saçlarını okşadı. Bu da benim kanaryam. Nasıl kıyarız ki ona? Eva kanaryayı Barba'dan aldı, kafesine koydu. Hüzünlüydü. Ölür ya kumandan, değil mi? Ölür. Ben de ölürüm, annen de ölür. Kış şahin gibi haşindir. Biz serçe kadar çelimsiziz. Barba kapıyı açtı. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Gelen haberci kapıda bekliyordu. Yanında iki at hazırlanmıştı. Bekir ve İhsan yüzbaşıları görünce elindeki muşambaları uzattı. Birini Barba aldı. İkisi birlikte giymeleri için tuttular. Yüzbaşı Bekir muşambayı kendisi giydi, Barba'yı kucakladı. Atına atlayıp lokantanın önünde durdu. İçeri seslendi. Haydi, acele edin yüzbaşım. Yüzbaşı İhsan, Eva'ya sarılmış teselli ediyordu. Gelişmelerin tesiriyle sinirlenmiş, heyecanlarını dizginleyemez duruma gelmişti. Her şey düzelir madam. Bekir yüzbaşı huysuzlanmıştı. İhsan'ın ata binmesini bekliyordu. Sesini yükseltti. Sesindeki titreyiş, telaşı aşmış, gizlenmiş bir korkuyu tedbir gibi göstermek isteyen kurnazlığa dönüşmüştü. Acele edin kumandan, sel geliyormuş, köprü yıkılabilir. Eva kendinden beklenmeyen bir hızla eğilip yüzbaşının elini öptü. Kendinize iyi bakın çocuklar. Allah hepimize hayırlı şeyler takdir etsin. Bir şimşek çaktı, ani aydınlık ve sonsuz karanlık aynı anda yaşanmış gibi iz bıraktı. Ani aydınlık hükmünü dillendirir gibi cesurdu. Her şeyde bin türlü düzenbazlık vardır. Herkes bilir, herkes görür ama bilmezlikten gelir diyordu. Ankara. Mustafa Kemal karşısındakileri seyretmek istiyor, farkına varılacağı endişesiyle sürekli bir gözlem manzarası yaratıyordu. Böyle uzakta kalıp yakınlaşmış hissi veren manzarada daha tesirli olduğuna inanıyordu. Gözlediklerinden mana çıkarmak fırsatını kaçırmaya niyetli değildi. Refet Paşa içeri girdi, gergin sessizlik birden gevşedi. Doğrudan Mustafa Kemal'e döndü. Paşam, sakın fırsatı kaçırmayın. Kapıda size ve İsmet Bey'e takdim edilmek üzere iki tay getirilmiş. Elinizi çabuk tutun, doğruyu alın. Mustafa Kemal işittiklerinden memnun oldu. Ama şimdi sırası olmadığını düşünüyordu. İsmet'le konuşacağı önemli hususlar vardı. Refet Paşa'nın böyle paldır küldür içeri girip kısraklar üzerinde sohbet bahsi açmasından rahatsız olmuştu. Refet Paşa'nın atlar konusunda derin bilgisi ve sağlam tecrübesi vardı. Doruta'yı bu kadar övmesi içeridekileri meraklandırmış, hepsi pencereye üşüşmüşlerdi. Gördükleri şaşırtıcıydı. Tayların yanında İsmet Paşa duruyor ve dikkatle izliyordu. Sonra seçtiği tayın seyisine hayvanı götürmesini söyledi. Refet Paşa geri döndü, Mustafa Kemal'le göz göze geldi ve selamlayarak çıkmak üzere kapıya döndü. İsmet gene kazandı, doğruyu seçti. Odadakiler çıktılar. Mustafa Kemal sabırla bekliyordu. Gülmeye niyetlendi. Ya somurtup talihsizliğinin esefini etrafa hissettirecek ya da gülüp bir kahkahalı talih ile sevindiğini sergileyecekti. İsmet Paşa göründü. Göz göze geldiler. İkisi de gülmeye başladı. Mustafa Kemal eline geçmiş fırsatı iyi kullanmak istiyordu. İsmet Paşa yola çıkacaktı. Veda etmeye gelmişti. Yanına çağırdı. Sigara ikram etti. Ne zaman yola çıkıyorsun? Öğle üzeri. Yolun açık olsun. İkisi de ayağa kalktı, öpüştüler. Tebrik ederim, doğruyu seçmişsin. Desenize Refet yine dedikodu yapmış hakkımda, halbuki seyise doğruyu sizin için seçtiğimi söylemiştim. Mustafa Kemal oturdu, İsmet'in de elini tutup yanına oturttu. Sesi duygusallaşmıştı. İki kafan var İsmet, biri kurmay, öteki diplomat. İsmet Paşa şaşırdı. Gider ayak bu konuşmanın nereye varacağını kestiremedi. Mustafa Kemal sonuna yaklaşmaya kararlıydı. Bu son tartışmamızdır. Hem de son talihimiz. Kurmay kafanı bana emanet et. Diplomat kafanı kullan ve şu mübadele işini bitir. İsmet Paşa esas duruşa geçti. Emredersiniz paşam. Lakin her kullanıldığında tereddüt yaratan bir hatırlatmaydı. Mustafa Kemal arkasından ne geleceğini biliyordu. Bunu engellemeye kararlıydı. İsmet Paşa'ya sarıldı. Bir süre sıcaklığını tattı. Sesi gururlu bir mana kazanmıştı. Bunu sahibine aktarmak istedi. Sana iltifat etmek ağırıma gidiyor İsmet. Çünkü liyakatin iltifatımın çok üstünde. Lozan. Notre Dame'da Lozan Katedrali, toplantıların hassas karar günlerini çevreye duyuran bir nazik lisan gibi dakikalarca çan çalıyordu. Bir gece öncesinde kentin meydanları adeta siyaha büründürülmüş gibi ışıkları ölgünleştirilmiş ve katedral yoğun ışık altında gökyüzüne yükseltilen bir altın işlemeli dağ başı gibi aydınlatılmıştı. Kule çatılarının saçaklarına yerleştirilmiş, kırmızı ışıklarla katedralin alnında bir tarihi şahitliğin iftiharı yükseltiliyordu. Türk-Yunan mübadele antlaşmasının son aşamasına gelinmiş, taraflar karar hükümlerini, uzmanların görüşlerini sunmuşlardı. Şimdi maddeler üzerinde açıklamalar yapılarak oylamaya geçilecekti. Dünyada benzeri görülmemiş bir insan değişiminin esasları belirlenmişti. Buna göre Türkiye topraklarındaki Rum Ortodoks nüfus ile Yunanistan topraklarındaki Müslüman nüfus arasında zorunlu göç uygulaması mübadele kararına bağlanmış oluyordu. birkaç gün içinde ayrıntı şartlarının belirlenmesi için mutabakata varılacaktı. Toplantı açıldığında bütün çehrelerde tereddüt vardı. Kimse ne kadar süreceğini kestiremiyordu. Zihinler ve bedenler yorgundu. Belli ki daha uzun bir süre bu yorgunluk çöktüğü omuzlarda kalacaktı. Sabahın erken saatinde Aristide otele gelmiş ve Venizelos'u uyandırıp bazı konuları gözden geçirmek istemişti. Otelin hatırlı misafirlerini tanıyan müdürü yavaşça yaklaşarak kendini tanıttı. "Hoş geldiniz efendim. Ekselans sabah yürüyüşünden döndüler. Sizi odasında bekliyorlar." "Teşekkür ederim." Ares telaşla yanlarına geldi. Aristide'nin gözlerinde bağdaş kurmuş bir şeytanlık gizliydi. Farkına vardığını anlamalarını istemiyordu. Şaşkınlık yaratan bir tavır değişikliğiyle konunun dışına çıkmak istedi. Aristide daha kurnaz davranmanın eşiğinde fazlaca durmadı. Her zihnin bir cümle kapısı ve genişleyen bir holi olduğunu biliyordu. Bu hol, Venizelos'un zihninde geniş ve uzundu. Aristide bu hole ilk adımını attı. Lozan'daki ilk sabahlarında Venizelos'un ilk görüşmesinden mutlu ayrılmasını istiyordu. Birlikte yürüyüş sırasında hiç ağzını açmamış, sürekli dua etmişti. "Ekselans sizi odasında bekliyorlar efendim." Birlikte asansöre yöneldiler. Kapı açıldığında Venizelos karşılarındaydı. Önceden düşünülmüş bütün tertipler allak bullak olmuş ve Venizelos aşağı inerek Aristide'yi şaşırtmıştı. "Hoş geldin Aristo, özlemiştim seni." "Neden telaşlısın?" Venizelos şaşırtmaya devam ediyordu. Özel görüşmelerini yürütmek için otelin asma katındaki toplantı salonlarından birini ayırtmıştı. Odadan içeri girdi. Masanın başına oturdu. Sözleri yıldırım hızıyla ağzından dökülüyordu. "Çaresizlik duygusuna katlanamam. Mutlaka yapılacak bir şey olduğuna inanırım. Sen buna irade, ben cesaret diyorum. Bu fark küçük görünebilir ama bizi zor durumda bırakıyor. Sen iradeni kullanamazsan zayıf bir insan olursun. Ben cesaret gösteremezsem herkesin gözünde korkak olurum. Küçük farkların fena tesiri dediğim şey budur işte. Haydi göster şu iradeyi de beni korkak gibi horlanmaktan kurtar." Aristide güldü. "Seni daha müşfik ve sabırlı sanıyordum. Ben de seni daha saygılı." Venizelos azarlanmış gibi yaptıklarından utandı. "Biliyor musun Aristide, bir ülkenin melalini en iyi dağlarını söylediğine inanırım. Gözlerini Girit'e çevir. Ne demek istediğimi hemen anlayacaksın." Aristide gülüyordu. Çevrelerinde ne dağ, ne ova, ne deniz. Hiçbir şey yoktu. Birlikte pencereden baktılar. Lozan beyazdı. Şah damarı çatlamış, o arsız karanlık uzandığı zemini terk etmiş ve aydınlık bir sabahın ışıkları yükselmişti. Ne görünen farklı bir güzellik, ne de saklanmış bir sır izi vardı. Gün çığlık çığlığıydı. Venizelos, işin peşini bırakacak gibi görünmüyordu. 60 yıllık arkadaşının zaaflarını küçük latifelerle eleştirirken yanılgılarını teşhir eden bir ikaz hiddeti göstermek istiyordu. Fırsatı kullandı. "Sultan Hamit tahta çıktığı gün sokağa dökülüşümüzü hatırla. Mubassırlar peşimize düşmüş, hepimizi geri getirmişlerdi. Sıra dayağı için zabıtalar okul bahçesinde halatla bağladıklarında sadece İda Dağı'na bakardım. Zeus'un savaşları o dağdan yönettiğini ve kutsal bir destekle her kapışmadan galip çıktığını düşünür gururlanırdım. İnan ki bu benim hayalim değil, hedefimdi." Aristide'yi alt edeceği noktaya yaklaştığını fark etti. Önce biraz pohpohlamak, sonra dostluğun küçük ama oluklu hançerini saplamak istedi. "Düşünebiliyor musun Aristide? Zeus hem savaşı yönetiyor, hem de Afrodit'le sevişiyormuş. Doğuştan talihli olmayı çok kıskandım. Kendimi zor koşullar için yetiştirirken bu talihin sırrını çözmeye çalıştım." Aristide işin nereye varacağını kestirmeye çalışıyordu. Belli ki Venizelos'un zihninde bir şeytanlık vardı. Böyle kurnazlıkların arifesinde anlatacaklarını uzatır, karşısındakinin bıkkınlık noktasına geldiğini anlayınca kararını tebliğ ederdi. Aristide haklı çıktı. Venizelos söyleyeceğini özetlemişti. Aristide, eğri omurgayla doğru oturulmaz. Ne demek bu şimdi? Hayatımın hükümlerine korkuyu karıştırmadım. Sevinçlerimi de kapılıp durup dinlenmedim. Hakkımı istedim ve aldım. Saf zihinli Konstantin gibi, İonya hayali için güldüm. Ya en iyisi ya hiçbiri demedim. Sadece makul olanı aradım. Aristide bu övünmenin mutlaka bir de zaafı olduğunu ve onun da anlatılması gerektiğini düşünüyordu. Venizelos'un üzerine gitti. Farkındayım. Lozan'a güveniyorsun. O bol şöhretli dört dev adama. Konstantin de güvenmiş, İzmir'e ayak basmıştı. Yanlış bir yargıyla aynı duruma düşmemeye bak. Venizelos sakindi. Kelimelerini yavaş yavaş kullandı. Bir gerçeği telkin ediyordu. Hatırlıyor musun Aristide? Bir gün bana hiç unutamayacağım bir ders vermiştin. Tragedya, felsefe ve mitoloji. Bunlar Yunanistan'ın avucunda olduğu sürece hiçbir ülke bu gerçeğe karşı cesaretli bir diklenme gösteremez demiştin. Aristide güldü. Doğru. Ama tuzak kurabilir. İsmet Paşa'yı tanımıyorsun. Venizelos da güldü. Sen de Mustafa Kemal'i. Aristide pes etmeden bir diklenme daha göstermek istedi. Kim kimin peşine düşmüş henüz belli değil. Görünürde sen Kemal'in, İsmet de senin peşine düşmüş. Üçünüz de Lord Curzon'un ağzına bakıyorsunuz. Bir dünya savaşının dahileri için ne ayıplı bir manzara. Venizelos geriye yaslandı. Ellerini ensesinde birleştirip gerindi. Aristide'yi ihtişamlı bir heykel seyreder gibi izledi. Sesindeki takdiri hissettirecek hiçbir hareket desteğine ihtiyaç duymadı. Biliyor musun Aristide, senin en çok bu tarafını seviyorum. Kimseden korkmuyorsun ve kendinden utanmıyorsun. Aristide gerildi. Son cümlenin karşılığını vermek için kıvranıyordu. Şimdi bir başka vasfının fark edilmesini istiyordu. Bu kez sesi kesin bir hükmün tebliğiydi. Bir şeyin kaçınılmaz olduğuna inanıyorsan, geciktirilmesine fırsat verme. Venizelos alttan almaya niyetliydi. Aristide bir kez daha yüklendi. Eğer bir kere gerçeği saptırırsan, bir daha o gerçeğe sadık kalamazsın. Resmo. Gece yarısında korku çabuk yaşanır. Adamı ezer gibi omuzlara çöker, çöktüğü yerde kalır. Korku tembeldir. Kalkmayı sevmez. Kapının çalınmasıyla birlikte evin bütün yürekleri bir çırpıda titredi. Ev dediğin aslında tek yürek. Şerife yataktan çıkmadan uzanıp yastığın altındaki tabancayı aldı. Giyindi, silahını beline taktı. Geliyorum diye dışarıya seslendi. Lambayı yaktı, kapıya doğru yürüdü. Kapı hala çalıyordu. Geldiğini belli eden sözlerini tekrarladı. Kapıya gelince sordu. Kim o? Benim, Musa. Hayrola? Üzüm kız doğuruyor. Şerife endişeye kapıldı. Üzüm kızın doğumuna vakit vardı. Telaşlandı. Hemen giyindi, dışarı çıktılar. Musa'nın gözleri çaresizdi. Elinden bir şey gelmediği belliydi. Asıl korkulu karanlık Musa'nın gözlerindeydi. Köy meydanına doğru hızlandılar. Kilisenin mumları ölgün bir ışıkla varlığını böbürlenerek hissettiriyordu. Sırasıyla Büyük Çınarlı Köy Meydanı, Asma Çardaklı Kahve, Taş Mektep, açıkçası meydanı çevreleyen binaların yüzleri siyahtı. Sanki Üzüm Kız'ın akıbeti önceden hissedilmiş gibi gamlı ve sabırlıydılar. Kilisenin bahçesinde bir ışık parladı. Sonra ışık Şerife ile Musa'nın üzerinde yoğunlaştı. Köy korucusu dışarıda ne işler olduğunu soruyor, böylece her şeyin ancak kendi izniyle mümkün olabileceğini hissettiriyordu. Gece sokağa çıkılmayacak denmedi mi size? Ne işiniz var? Hadi dönün evinize. Şerife öne çıkıp gönül aldı. Erken doğum. Elimde fenerin var. Hadi düş önümüze de götür bizi. Köy korucusu yerinden memnundu. Kıpırdamaya niyetli değildi ama acımış ve Şerife'nin geçmesine izin vermişti. Sonra seslendi. Elindeki feneri uzattı. Al bunu. Hayırlı işe gidiyorsun. Yolun bozuk. Göz göze geldiler. Sanki yılların geride bıraktığı hatıralar bir bir ikisinin de gözlerinin önden geçiyormuş gibi durgunlaştılar. Bir ortak hatıra, bütün derin değerleri gizlendikleri kuytulardan çekip çıkarmış ve kirpiklerinin ucuna getirmişti. Uysal bir sesin titreyişinde yürek dağlayan bir merak ve endişe vardı. Neredeyse yalvarıyordu. ''İyi bak kıza Şerife, ne olur bir şey olmasın.'' Köy korucusunun gözleri doldu. Söyleyebilecek o kadar çok şey varken kolu kanadı kırılmış gibi üç cümleye mahkum edilmesinin sert çöküşü omuzlarına basmıştı. Şerife ılık bir sesle uyardı. ''Sil o yaşları Vasilisi, korkacak bir şey yok.'' Şerife şaşırmıştı. Herkesin felaket adam diye ödünün koptuğu kolcu başına ne olmuştu? Bu şefkat nedendi? Şerife meraksız kadındı ama bu kez kendini tutamadı. ''Sen ne yapacaksın?'' Kolcubaşı cevap vermedi. Şerife'nin bekleyecek vakti yoktu. Yetişip üzüm kızın derdine çare olması gerektiği içini sarmıştı. Biraz da korkuyordu. Nitekim beklemedi. Feneri Musa'ya uzattı. ''Hızlan biraz Musa.'' Kolcubaşı gözden kayboluncaya kadar Şerife'yi izledi. Sanki bir kehanetin tabirine oturmuş falcı gibi kendi sesine kulak verdi. Sesi biraz miskin, biraz sakindi. ''Korku senin için ve Şerife.'' Kendi halinden utandı. Şerife ile Musa ile çocukluğu birlikte geçmişti. Aynı sokağın çocuklarıydılar. Üzüm kızı nasıl severdi, nasıl severdi. İnsanlar bu sevginin tarif edilmez gururunu ancak Vasilisi'nin tattığını sanıyordu. ''İyiydiniz be Şerife. Bak ne hallere düştük.'' Kolcubaşı çocukluğunda da böyleydi. Nasıl davranacağını kestirmek imkansızdı. Üçünün telaşını umursamadan kendini önemseten dikliği seviyordu. Biraz da ardamarı çatlamıştı. Beylik tabancasını çıkarıp havaya iki el ateş etti. Silah sesi köyde şeytan baskınına benzer. Korku iliklerine işlemiş gibi sinerler. Bütün evlerin fenerleri yandı. Herkes merak içindeydi. Perde uçları hafifçe kaldırıldı, dışarısı sadece siyahtı. Ne olup bittiği anlaşılmıyordu. Akla gelen bütün ihtimaller kötüydü. Hiç kimse çağrılmadıkça dışarı çıkmaya niyetli değildi. Oldukları yerde çivilenmiş gibiydiler. Kimsenin aklına üzüm kızın acısı gelmiyordu. Ayrım sonu, sayfa 80.